Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökay Aksoy. Cumhuriyet'in ilanıyla boşa çıkan umutlar. Önceki bölümden devam. Benim girişimlerimi ve yaptığım işleri halkta kaygı uyandırıcı nitelikte saymak, sevinç gösterilerinde bulunan halk adına gereksiz olarak tersini söylemek, halka bu kaygıları yapay olarak aşılamaya kalkışmaktır. Halkın geçmiş olaylardan ders aldığını ve uyanıklık kazandığını anlayarak kıvanç duyulmalıdır. Ben kendim kıvanç duyuyorum diyen Rauf Bey'e bundan yararlanarak bir noktayı hatırlatabilirim. Halkta uyanıklık duygularını geliştirmeye ömrünü adamış bir kişiye karşı böyle konuşulmazdı. Yine halkta bu duyguların belirtilerini görmekle kendisinin benden çok kıvanç duyduğunu söylemeye ne hakkı ve ne de yetkisi vardı. Rauf Bey, düşmanların bütün yurdu işgal etmesine yol açabilecek Mondros Ateşkes Antlaşması'nın asker güdümüyle ilgili maddesini olup bitti biçiminde kabul ettiği zaman ulusun ne denli içten yaralandığını ve kaygılandığını duydu mu? Son zamana değin Cumhuriyet'in ilanının ertesi günü bile resminin altına kendisini tutanlarca Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan ama Lozan Antlaşması'yla da öcünü alan Rauf Bey sözleri yazılarak boyuna propagandası yapılan bu kişi, Türk ulusunun gerçek isteklerini, içten gelen duygularını bizden daha çok anladığını, o istekler ve duygularla bizden daha çok ilgili olduğunu sallayacak kertede ileri varmamalıdır. Rauf Bey demecinin bir yerinde diyor ki, sorumlu devlet adamları bu gerçekler üzerinde en yetkili görüşme ve karar katı olan Yüce Meclis aracılığıyla ulusu aydınlatacak ve zihinleri doyuracaktır. Çünkü bunu bilmek kamunun doğal bir hakkıdır. Baylar, bu sözlerde mantık yoktur. Önce Rauf Bey de demiyor mu ki ulusal egemenliği sınırsız ve koşulsuz olarak yürüten meclistir? Öyleyse hangi sorumlu devlet adamları millet meclisini pek yasal ve yüksek bir karar alıp onu gerekçesiyle birlikte yayımlamış olmasından dolayı sorguya çekecektir? Bir ülkede, bir toplumda bir devrim yapıldığı zaman elbette onun gerekçesi vardır. Ancak o devrimi yapanlar inanmak istemeyen direngen karşıcılarını inandırmak zorunda mıdır? Cumhuriyetin elbette yandaşları da karşıcıları da vardır. Yandaşlar niçin ve ne gibi inançlara ve düşüncelere dayanarak cumhuriyeti kurduklarını karşıcılara anlatarak inançlarının ve yaptıkları işlerin yerindeliğini tanıtlamak isteseler de onları isteyerek yaptıkları bu direnmeden vazgeçirebilecekleri kabul olunur mu? Elbette yandaşlar ellerinden gelirse ülkülerini herhangi bir yolla, ayaklanmayla, devrimle ya da kamuca beğenilecek başka yollarla gerçekleştirirler. Bu ülkü devrimcilerinin ödevidir. Buna karşı direnmeler, yaygaralar ve geriletici girişimlerde karşıcıların yapmaktan geri durmayacakları davranışlardır. Cumhuriyet yönetimimizin ilanında Rauf Bey ve benzerlerinin yaptıkları gibi. Cumhuriyetin ilanı üzerine halifeye yaptırılmak istenen rol ve halife için yapılan yayın. Baylar, o günlerde İstanbul'da bulunan ordu müfettişlerimiz de gazetelere demeç vererek çeşitli nedenlerle düzenlenen şölenlerde söylevler çekerek duygularını belirtiyorlardı. Cumhuriyetin ilanı üzerine İstanbul'da kimi kişiler ve kimi gazeteciler halifeye de bir rol yaptırmak istediğine kapıldılar. Halifenin görevden çekildiği ya da çekileceği üzerine gazetelerde söylentiler, yalanlamalar yayımlandı. Sonra dendi ki, öğrendiğimize göre sorun bir söylenti niteliğinde olmadığı gibi bir yalanlamayla çözülecek kadar önemsiz de değildir. Gerçek olan bir yön vardır ki o da Cumhuriyet'in ilanının yeniden bir halifelik sorunu ortaya çıkarmış olmasıdır. Halife yazı masalarının başına oturup Vatan Gazetesi yazarına demeç vermiştir denilerek halifenin bütün Müslümanlarca sevgi gördüğü Asya'nın en ücra köşelerine varıncaya dek Müslüman ülkelerinden binlerce mektup ve tel yazısı aldığı, birçok yerlerden kurullar geldiği yolunda sözlerle halifelik katının kolay kolay sarsılır bir yer olmadığı anlatılmaya çalışıldıktan sonra bütün Müslümanlar karşı çıkmadıkça halifenin görevinden çekilmeyeceği ilan olunuyordu. Ayrıca hükümet birçok iç işlerini düzenlemekle uğraştığından şimdiye değin halifelik görevlerini saptayamamıştır. Hükümetin iç sorunlara çok dalmış olduğunu Müslümanlık dünyası da elbette bilir ve şimdiye değin halifelik görevlerinin saptanamamasını doğal sayar. Cümleleriyle biz halifelik görevlerini saptamaya çağrılıyorduk ve şimdiye değin bunu yapmadığımızı hoş gören Müslümanlık dünyasının bundan sonra hoş görmeyeceği de bildirilerek sanki bize gözdağı veriliyordu. Bir yandan da bu konuda bize etki yapması için Müslümanlık dünyasının dikkati çekilmek isteniyordu. 9 Kasım 1923 günlü Vatan Gazetesi'nde okuduğumuz bu yazılardan sonra 10 Kasım 1923 günlü Tanin Gazetesi'nde halifeye yazılan bir açık mektup yayımlandı. Lütfü Fikri Bey'in yazdığı bu mektupta halifenin görevden çekildiği söylentilerinden ulusun nedenli üzüntü duyduğunu ve mutsuzluğunu tanıtlamak için bir vapur öyküsü uydurulmuştu. Vapurda oturanların halifenin görevden çekildiğini duyunca yüzlerine üzüntü ve kaygı çökmüş. Birbirlerini tanımayanlar içtenlikle görüşmeye ve çok görüşmeye başlamışlar. Ortak kaygıları bunları bir dakikada dost etmiş. Lütfü Fikri Bey, gönül istiyor ki bu çekilme sözü sonsuza değin gömülü kalsın diyor. Çünkü dünya için yıkım olurmuş. Lütfü Fikri Bey ulusa şunu da aşılıyordu. Şaşarak ve üzülerek görülüyor ki bugün şu manevi hazineye saldırmak isteyenler, dışarıdan kimseler, türkü çekemeyen Müslüman uluslar değildir. Biz Türkler kendimiz, kendi elimizle bu hazinenin elimizden temelli çıkarılmasıyla sonuçlanabilecek girişimlerde bulunuyoruz. Baylar, yabancılar halifeliğe saldırıda bulunmuyorlardı ama Türk ulusu saldırıdan kurtulmuyordu. Halifeliğe saldıranlar türkü çekemeyen Müslüman uluslar değildi. Ama Çanakkale'de, Suriye'de, Irak'ta İngiliz ve Fransız bayrakları altında Türklerle vuruşan Müslüman uluslardı. Bunların Türk ulusuna kolaylıkla saldırmak için tutulması yeğ görülen halifeliğin ortadan kaldırılmasını, Türklük için kendi kendini öldürmektir diye nitelemeleri ve halifeliği ortadan kaldırmak için biz Türkler girişimlerde bulunuyoruz sözleriyle Cumhuriyet'in amacını açıklayıp ilan etmeleri elbette etkisiz kalmadı. Lütfü Fikri Bey'in Tanin'de yayımlanan açık mektubundaki görüşünü ertesi gün Tanin başyazarı destekledi. 11 Kasım 1923 günlü Tanin'in "Şimdi de Halifelik Sorunu" adlı başyazısı okununca Cumhuriyet'in kuruluşuna engel olamayanların ne pahasına olursa olsun halifelik makamını tutabilmek için çaba göstermeye ve çalışmaya başladıkları anlaşılır. Bu yazıda padişah oğullarının mektuplarını yayımlayarak padişah soyundan olan kişileri halka sevdirmeye çalışan gazetede ayrıca padişah soyundan olanların haklarına karşı çirkin saldırılar yapıldığı ve bunu yapanın partimizin en seçkin takımından olduğu belirtildikten ve Cumhuriyet hükümetini ulus gözünde kötü göstermek için ne söylemek gerekliyse onlar da yazıldıktan sonra halifenin çekileceği söylentisine değinilerek "Arkadan arkaya verilmiş bir karar karşısındayız" deniliyor. Sonra da Millet Meclisi'nin bu denli özgürlükten yoksun kaldığını, dışarıda verilen kararları kağıda geçirmek durumuna düşürüldüğünü görmek gerçekten acı oluyor sözleriyle meclis bize karşı kışkırtılıyor. Cumhuriyet'in ilanını kabul eden meclisin hiç olmazsa halifeliğin kaldırılmasını olup bitti biçiminde kabul etmemesinin sağlanmasına çalışılıyordu. Tanin başyazarı halifelik konusundaki görüş ve düşüncesini şu satırlarla saptıyordu. "Halifelik bizden giderse 5-10 milyonluk Türkiye devletinin Müslümanlık dünyası içinde hiç önemi kalmayacağını, Avrupa siyasası karşısında da küçük ve değersiz bir hükümet durumuna düşeceğimizi anlayabilmek için büyük bir yetenek gerekmez. Ulusseverlik bu mudur? Gönlünde gerçek ulusçuluk duygusu olan her Türk halifeliğe dört elle sarılmak zorundadır." Baylar, halifelik konusundaki düşüncelerimi bundan önce açıkladığım için bu sözleri burada yorumlamaya gerek görmüyorum. Ancak halifeliğe dört elle sarılmak zorunda bulunan bir yönetim biçiminin cumhuriyet olamayacağını anlayabilmek için de büyük bir yetenek gerekmediğini söylemekle yetineceğim. Tanin'in başladığımız başyazısının daha bir iki yerine dikkatinizi çekeceğim. Osmanoğulları soyunca kabul edilmiş ve bundan dolayı sonsuzluğa dek Türkiye'de kalması güven altına girmiş olan halifeliği elden kaçırmak tehlikesini yaratmak akıl ve yurtseverlikle ulusçuluk duygusuyla hiç bağdaşamazmış. Tanin başyazarı kendisinin cumhuriyetçi olduğunu ilan etmişti ama öyle bir cumhuriyetçi ki onun istediği cumhuriyetin başında halife sanıyla Osmanoğulları bulunacaktır. Yoksa yapılan iş akıl ve yurtseverlikle ulusçuluk duygusuyla hiç bağdaşamazmış. Halifeliği elimizden hiç alınamayacak biçimde korumakla görevliymişiz. Ortaya çıkan düzen sonuçsuz kalsınmış. Baylar, bu yazıların anlamı ve bu düşüncelerin amacı bugün kolaylıkla anlaşılmaktadır. Yarın daha açık olarak anlaşılacaktır. Gelecek kuşakların Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanı günü ona hiç acımadan saldıranların başında cumhuriyetçiyim diyenlerin yer aldığını gördükleri zaman şaşacaklarını hiç sanmayınız. Tersine Türkiye'nin aydın ve cumhuriyetçi çocukları böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların gerçek inanışlarını irdeleyip saptamakta da duraksamayacaklardır. Onlar kolaylıkla anlayacaklardı ki başında çürümüş bir padişah soyunun halife sanıyla hiç uzaklaşmayacak biçimde korunmasını zorunlu kılan bir devlet biçiminde cumhuriyet ilan olunsa bile yaşatılamaz. Baylar, o günlerde yapılan yayınlarda daha iki nokta vardı. Biri benim hasta oluşum, öbürü de rahmetli Enver Paşa'nın Türkistan'daki çalışmaları ve sağ oluşu. Enver Paşa ülke dışında kaldığı zaman İslam Birliği için çalışıyormuş ve halife damadı sanını kullanırmış. Dahası Türkistan'da kazdırdığı bir mührün bir yanına bu sanını da kazdırmış. Bu iki noktadan da boyuna söz etmek elbette boşuna değildi. Baylar, değindiğim bu gazete yayınları ve bir takım kişilerin durum ve davranışları özet olarak şöyle anlatılabilir. Temel olan ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik cumhuriyetin gelişmesidir. Türk ulusu ulusal egemenliği elde etti. Cumhuriyetin ilanı gereksizdir, yanlıştır. Türkiye'de en doğru yönetim ulusal egemenlik ilkesinden ayrılmaksızın cumhuriyet ilan etmeyip devlet başkanlığında halife sanıyla Osmanoğulları soyundan birini bulunduran meşrutiyet yönetimidir. Nasıl ki İngiltere'de hem ulusal egemenlik vardır hem de devlet başkanı bir kraldır ve o kral Hindistan'ın da imparatorudur. Baylar, böyle bir ilke üzerinde birleşmiş olan kişiler sözleriyle, durumlarıyla, yazılarıyla kendilerini göstermiş gibiydiler. Bu grubun başına Rauf Bey'in seçildiği yargısına varılabilirdi. Çeşitli soy ve mesleklerden olan kişilerin meydana getirdiği grup, Rauf Bey'i amaçlarını açıklayıp savunacak en uygun bir adam olarak görmüşlerdi. Ondan çok büyük şeyler umulabileceği sanısına düşmüşlerdi. Bundan sonradır ki Rauf Bey Ankara'ya geldi. Vatan Gazetesi'nin yazdığına göre büyük bir kalabalık Rauf Bey'i Ankara'ya uğurlamak için toplanmış. Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa, Adnan Bey bu kalabalığın başında gösteriliyordu. Vatan Gazetesi bu uğurlamadan söz ederken Rauf Bey'in Ankara'da mecliste güdeceği siyasayı da ulusa bildiriyordu. Ayrıca gazetede Rauf Bey'in meclisteki çalışmalarının yıkıcı ve kişisel olmayacağı, Rauf Bey'in çalışmalarının ülkenin iyiliğini ve esenliğini, yasaların egemenliğini sağlamaya yönelmiş bir çalışma olacağı, Rauf Bey'in Büyük Millet Meclisi'nde bir esenlik ve düzenlik öğesi olacağı ve yararlı ilkeleri savunacağı açıklanıyordu. Vatan Gazetesi sahibinin kendiliğinden bu açıklamaları yapmaya ve güvence vermeye yetkili olduğu elbette kabul edilemezdi. Oysa Rauf Bey partimiz adına milletvekili olmuştu. Partimiz programına uyacaktı. Partiden çıkmaksızın bağımsız bir siyasa gütmemesi gerekirdi. Rauf Bey daha partiden ayrıldığını bildirmemişti. Bu düşüncede olmadığını daha sonra partiden ayrılmamakta direnmesiyle de doğrulamıştı. Bunun için hem partide kalmak ve hem de parti düzen bağını bozmak demek olan kendine özgü bir siyasayı bağımsız olarak gütmek anlaşılır bir şey değildi. Baylar, bu tutumla varılmak istenilen sonucu anlamak geç ve güç olmadı. İsterseniz bu noktanın aydınlanmasına yarayacak bir takım bilgiler vereyim. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.